Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 20. ayrım. Sayfa No. 226. 6. oda. İnsan bu alemde Rab'lık iddiasında bulunan yegane varlıktır. Ama kulluk iddiasında bulunan yegane varlık da insandır. Bu ikisinin arasındaki fark nedir? Dedim ki, Allah yalnız insanı cemalim ve celalimle yarattım diyor. Bazı insanda yalnız celali zuhur ediyor. Ben Allah'ım diyor, Firavun gibi. Bazı insanda cemali zuhur ediyor. Ben kulum diyor, Hazreti Peygamber gibi. Seni layıkıyla bilemedim Allah'ım diyor. İşte celali ve cemali ikisinin de zuhur ettiği yer olduğu için insan çok önemlidir. Allah celal ve cemalini bütünleyip cemaliyle celalini örten, kendine benzeyen kullar istiyor ve buna kemal sahibi diyor. Rahmetiyle gazabını örtmüş, kemal sahibi, güzel, iyi huylu kullar istiyor. Derviş kılıcını kınından sıyırdı, bana doğru gelmeye başladı. Elleri titriyordu. Kılıcıyla sakalımı sıvazladı. Gözlerime bakmamı söyledi. Baktığımda sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Allah diye bağırarak kılıcı duvara çarptı ve oraya baygın düştü. Kılıcın duvardaki şakırtısı önce odada sonra bütün handa yankılandı. Dervişler hep birden odanın kapısına gelip içeri baktılar. Yerde baygın yatan arkadaşlarının halini görünce derin bir oh çektiler. Ve son kapı, son soru. 7. kapıdan içeriye girdiğimde diğer dervişlerden cüssece iri, kaşları kalın, katran gözlü derviş köşeye bağdaş kurmuş, elindeki kama ile dişini karıştırıyordu. Gel bakalım Tebrizli. Arkadaşlarımın cevaplarını darmadağın ettiğine göre yaman adammışsın belli. Bizim nereden geldiğimizi biliyorsun. Neden geldiğimizi de biliyorsun. Deden gibi neden teşkilata hizmet etmek varken burada miskince yaşıyorsun? Sizin gibi çapulcu olmaktansa Konya sokağında çamur olmayı yeğlerim. Çamur olurum Konya'ya diyorsun ama Konya'nın ayakları seni hiç sevmiyor. Seni öldürmek için civar şehirlerden kiralık katil aradıklarını duyduk. Elimizi çabuk tutmuşuz ki tez geldik onlara fırsat vermeden. Onlar kuru gürültüden başka bir şey bilmezler. Şimdi merak ediyorum. Konya'dan ayrılıp Tebriz'e döndüğünde şeyhimize yaptığın densizliği hatırlıyor musun? Siz iblisin tohumuna şeyh mi diyorsunuz? Peki Tebriz'den Şam'a niye kaçtın? Kaçmadım. Sevgilinin kokusuna koştum. Şam'dan buraya neden geri geldin o halde? Hamuşumu dillendirmek için. Mevlana mı? Aşığa aşkımı soruyorsun. Aşkın için kefaretin ne pekala? Başım. Şimdi vermeye hazır mısın? Elbette. Amenna. O zaman avluya çıkalım. Bir arzum olacak. Nedir? Bağışlanman mı? Dilersen tek şartla başını bağışlarız. Mevlana ile sen fark etmez. Asla. Değil onun başına bir bela gelmesi, bir toz zerresinin saçını kirletmesine gönlüm razı olmaz. Ona ve ailesine bulaşmadan işinizi benimle halledip defolup gidin Tebriz'e. O halde isteğin ne? Hamuşumla vedalaşmaya müsaade istiyorum. Kaçacaksın değil mi? Kaçacakmış gibi mi görünüyorum? Aşıklar ölüme koşar. Ölümden korkan fırsat varken önceden de kaçmaz mıydı? Tamam, gece aşkın infazını bekliyoruz. Aşık odur ki Allah'tan aldığı aşk emanetini Allah'a verir. Aşk mezhebinde her şey yüce aşka kurbandır. Akşam ezanları diğer akşamlara nispetle bir başka makamdan okunuyordu Konya'da. Havanın soğukluğundan değil, ecelin ayak seslerinden ürken kuşlar yoktu bu akşam şadırvanlarda. Şehir cinayetin haberini önceden almışçasına ketumdu. Moğol istilası öncesi bile bu denli kasvetli karamsarlık çökmemişti sokaklara. Dumanlar bambaşka tütüyordu bacalardan. Asuman yıldızsızdı. Süreyya yıldızı dahi güneşin matemini hazırlıyorlardı kendilerini. Medresede dervişlerin hepsinde de bir burukluk vardı. Sebebine kendilerini bile anlam veremedikleri. Her derviş sus pus olmuştu. Sanki hepsi bir yerden aynı haberi duymuş da dilleri lal oluvermişti oracıkta. Havada ölüm kokusu. gök hırçın, toprak bıçkın, rüzgar hoyrat, ilikleri donduran soğuk havayı boğan bir gizemli güç var sanki. Takvimler Aralık 5'i gösteriyordu. O günü sabahında içinde bir daralma ile akşamı zor eden Mevlana, akşam namazı için Şems'i beklemişti. Cemaatle kılmadı namazını. Bekledi maşukunu, hamuşu. Bilemezdi dostunun aşk uğruna bu gece delik deşik bir post olacağını. Dervişler dün sabah sütçünün geldiğini, bir dervişin Şems'i tarafından çarşıya gönderildiğini Mevlana'ya söylemişlerdi. Bütün bu olup bitenler Şems için alışılagelmiş şeylerden değildi. Endişesi artmıştı. Neler oluyordu? Yoksa Şems Konya'dan tekrar çekip gitmiş miydi bir daha dönmemek üzere? Merakta kaldı. Dergahın dış kapısına çıktı. Sırtında ince bir gömlek. Üşüyordu. Titriyordu dudakları. Dervişler durumu Sultan Mered'e bildirdiler. Koşarak babasının yanına geldi. Yanına getirdiği şilteyi babasının sırtına örttü. O da korkuyordu Şems'in Konya'yı terk etmesinden. Korkusunu seslendiremedi babası paniğe kapılmasın diye. Şems günler önce demişti. Yıprandım. Bir gün alıp başımı öyle bir kaybolacağım ki mahşerin habercileri arasa bulamayacaklar beni diye. Sislerin arasından bir gölge gibi sureti gözüktü Şems'in uzaktan. Geliyordu, gelmesine de bitkin bir hali vardı. Sanki günlerdir uzak yollardan durmadan yürüyerek gelmişçesine. Sarıldı Mevlana'ya. Mevlana titriyordu. Sarılmanın sarsılışı ile. Mevlana bir şeyler söyleyecekti ki parmağını sus manasında dudağına götürdü Şems. Namaz kılmak üzere Mevlana ile kol kola odaya geçtiler. Mevlana Şems'i her zamanki gibi imamet için kolundan öne doğru çekerken Şems elini tutarak "Aşkın imamı namazımızın da imamıdır" dedi. Mevlana imam, Şems ve Sultan Veled cemaat namaza başladılar. Bu namaz çok anlamlıydı Şems için. Mevlana ile birlikte kıldıkları son namazdı. Namaz Hazreti Muhammed için gözünün nuru idi. Şems için de şöyle diyordu: "Gözün nuru namazı, gönlümün nuru Mevlana ile kılmak ne güzel." Namaz sonrası Mevlana, "Açsındır, ateşbaz da yok. Kendi elimle sana aş hazırlasam, irmik helvası da yapalım, afiyetle ye. Çok düşkün halim var, kendine gelirsin. Benzin neden sarardı dost? Üşümüşümdür, tasa etme, kanımız damarını bulur. Helvamızı yersin bir gece vakti, kim bilir. Hamuşum, seninle baş başa kalmak istiyorum. Evladımız müsaade buyurur mu?" Sultan Veled destur alıp odadan çıktı. Şems Hamuşu'nun dizine dayadı başını. Öylece yarım saate yakın durdular. Şems daha sonra Mevlana'ya olup bitenleri anlattı. Ağlamaya başladı dost. Susturmaya çalıştı dost. "Şam'da Rabbime yalvarmış, aşkımı seyredeceğim bir ayna istemiştim. Rabbim seni verdi, sen de seyrettim. Gitme. Telaşlanma, verdiğim sözü tutma vakti gelmiştir." "Ne sözü?" "Seni kısmet etmesi için dualar okumuştum Rabbime. Rabbim de bana demişti ki, o aynayı verirsem ne bağışlarsın?" "Tereddütsüz şöyle demiştim, başımı veririm. Aşk için başımı adamıştım. İşte o söz." Mevlana ağlıyordu, bayılmak üzereydi. Elleri, dudakları, her yeri titriyordu. "Ağlama, sus dost. Sesin dışarı çıkmasın. Telaşlandırma dergâhtakileri. Anla, gitmekten başka yol mu var? Sen Hazreti Osman'ın şehadetini hatırlar mısın? Bir de benden duy Mevlana'm. Hani biliyorsun, asiler Medine'ye baskına geldiler. Allah için kutsal şehirde kan dökeceklerdi. Sözde cihat yapıyorlardı serseriler. Üç ayrı grup halinde üç İslam şehrinden geldiler. Niyetleri belliydi. Hazreti Osman'ı şehit etmek. Medine halkı seyirci kaldı. Bir tek Hazreti Ali ve çocukları Hazreti Osman'ı koruyorlardı. Ali, Hazreti Osman'ın yanına geldi bir akşam üzeri. "Ey Osman, izin ver şu çapulcuları def edeyim buradan." "Olmaz Ali, yarın arkamdan Osman peygamber şehrinde kan döktür demelerini istemiyorum." "Ama onlar senin kanını dökecek. Bunu bile bile niye onları tepelememe izin vermiyorsun?" "Ali, otur da beni dinle. Akşam namazını kıldıktan sonra duvara yaslanarak oturdum. İçim geçmiş, rüya gördüm. Rüyamda bu odada bir sofra kurulmuş. Sofrada Hazreti Peygamberimiz oturuyor. Sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer oturmakta. Sofrada sadece bir tas çorba var. öylece bekliyorlar. Sanki birisi gelecek de öyle başlayacaklar içmeye. Derken ben giriyorum içeriye. Hazreti Peygamber tebessüm ederek, "Ey Osman, nerede kaldın? Seni bekliyorduk." dedi. Uyandım. Anladım ki şehit olacağım. Şimdi Ali söyle, sevenleri bekletmek doğru mu? İşte Hazreti Osman aşkın kefaret için bile bile şehadete yürüdü. Şimdi sıra bende Mevlana'm. Şimdi ey hamuşum. Her aşkın bir kefareti var. Osman isterse başını kurtarırdı. Ama ya ruhu? İcazet ver, kabullen sevgili Muhammed'im. Bu seninle son ziyafetimiz. Şu içtiğim son bardak su. Diyeceksin ki sofrada tatlı eksik. Helvamı yine yiyeceksin. Şimdi ayrılığın acısıyla helva ağzını tatlandırmaz. Mevlana dostunun dışarı çıkmasını istememişti. Çünkü son belliydi aslında. Bu biliniyordu ve önceden yazılmıştı yaşanılacak olan. Mevlana güneşine gitme demişti sessizce. Boğazında düğüm düğüm oldu soluğu. Mevlana sesini biraz daha yükseltti. Gel gitme, gel eyleme. Şems, bırak beni, uyuyamıyorum. Çünkü ruhum aşkla sarhoş ve cesedim üzerine yasemin ve gül yaprakları serp ve ölüm eliyle alnıma ne yazdıysa onu oku bana. Ney ve kudimin sesiyle solmakta olan yüreğimin etrafına bir örtü ört. Mevlana ağlamaya başlar. Şems, gözyaşlarını sil. Beni kalabalık mezarlığa götürmeyin ki uykum takırdamakta olan iskelet ve kafatası sesleriyle dağılmasın. Cesedimi dergahına taşı ki şafak vaktinde gölgeler gelip yanı başımda otursun. Derince gömün ve üstümü yumuşak toprakla örtün. Gül ve leylaklar serpiştirin. Onlar havaya yüreğimin güzel kokularını salacaklardır. İç huzurumun sırrını açığa vuracaklardır. Hatta güneşe kadar bile. Beni Allah'a bırakın ve yavaşça çekip gidin buradan. Beni huzura terk edin. Mevlana dondu. Zaman dondu. Mekan dondu. Şems gözleri tebessümle, "Elveda yoktur aşıkların makamında. Biz hiç ayrılmadık ki." diyerek kayboldu karanlığın perdelerini sererek. Her şey zamanında güzel ve zamanında anlamlı. O anı kaçırdıktan sonra tekrar o anı yaşamanın bir anlamı yok ki. Şimdi git. Aşıklık töresini, aşıklık geleneğini, maşuk gidişatını bozma. Şems yatsı ezanının okunmasını beklemeden dergâhtan ayrıldı. Yağmur çiseliyordu. Dar sokaklardan, taş yollardan Şekerciler Hanı'na doğru yürüyordu. Medrese ile han arasında bir bahçe vardı. Etrafı metruk evlerle çevrili. Oraya gelince durdu. Bir ses duydu. Köpek yavrusunun sesiydi. Sesin geldiği yöne yürüdü. Yıkık bir duvarın altında kalmış ana köpeği gördü. Kerpiçleri kaldırdı. Köpeğin üzerindeki toprak parçalarını temizledi. Okşadı köpeği. Yavruyu kokladı. Açtı yavru köpek. Hemen sokağa daldı. İlk kapıyı çaldı. Kapıyı ihtiyar bir kadın açtı. Ekmek ve varsa süt istedi. Kadın dilenci sandı Şems'i. Bir koşuda getirdi ekmeği ve sütü. Şems köpeği ve yavrusunu bahçede güvenli bir yere yerleştirip doyurduktan sonra hana geç kaldım diyerek adımlarını hızlandırarak yürümeye başladı. Tam o esnada bahçede ağzı açık bir büyük kuyu gözüne çarptı. Hazreti Yusuf'u hatırladı. İçinden, "Ah Yusuf efendim, kuyuya sığdı da şimdiki insanlar dünyaya sığmıyor," diye düşündü. Ardından mırıldanarak, "Ya Rabbim, şu kuyuyu kabrim kıl." Hana yaklaşmıştı. Hana geldiğinde yağmur hızını arttırmıştı. Kapıyı vurdu. Kapının açılmasını beklerken şöyle dua ediyordu. "Ey ölüm, beni beyaz kanatlarına sar. Çünkü dostlarım bana gerek duymuyorlar. Ey ölüm, kucakla beni. Sevgi ve merhamet dolu, hiçbir zaman ana öpücüğünü tatmamış, bir kız kardeş yanağına değmemiş, bir sevgilinin parmak uçlarını öpmemiş olan şu dudaklarıma dudakların değsin. Bırak. Gel al beni, ey sevgili ölüm." Hanın kapısı yavaşça aralandı. Şems'in üstü başı sırılsıklandı. Şems selam vererek avluya girdi. Avlunun ortasındaki küçük havuza yaklaştı. Hanın bir odasının kandili yanıyordu. Işık kapatıldı. Karanlıkta parlayan yedi bıçaktan başka bir şey yoktu. Zifiri karanlıkta bıçaklar boşlukta çakan şimşekler gibi gözü alıyor, kamaştırıyordu. Altı derviş daire şeklinde aralıkta durdular. Yedinci derviş, "Şeyhimizin seninle ilgili merak ettiği bir şey var. Cevaplar mısın?" "Sorun." "Moğol komutanı zehirleme fırsatın varken neden sağ bıraktın? Atalarına ihanet ettiğinin farkında değil misin?" "Ben oldum orası iğrenç siyasetlerden tiksindim. Ne dün ne de bugün ben hiçbir zaman şeytanın suyuyla yıkanmadım. Yıkanmam." "Hazreti Osman'ın başını alan da bu şeytan çocukları değil miydi? Hüseyin'i Kerbela'da biçen fırtınada iblisin soluğu değil miydi? Bana ne Moğollardan? Allah belayı hak edene, velayeti seçtiğine verir. Siz sözde mücahitlik yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size. Kanım aşka helal, size haram olsun. Hasan Sabbah'ın çocukları. Ne farkınız var Yezid'in sırtlanlarından? Üzerinizdeki abadan, elinizdeki asadan utanın. Utanın aşktan, utanın. Son arzum var mı? İki satır yazı yazayım. Yarın burayı terk ederken emaneti dergaha gönderir misiniz? Bir de yatsı namazını kılmadım. Hazreti Ali Efendimiz gibi namaz kılarken canımı teslim etmek istiyorum." Şems havuzdan abdestini tazeler. Siyah feracesi ıslaktır. Islak taşlara serer seccade olarak. Sünneti kılmıştır, farza başlar. Tekbir alır, kıraatı sesli olarak okur. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Şems suresini okur. Dervişlerden birisi ağlamaya başlar. Bakarlar ki bu iş uzadıkça dervişler yumuşayacak. Baş derviş bıçağı Şems'in sırtına saplar, çıkarır. Ayaktadır Şems. Yıkılmamıştır. İkinci bıçak, üçüncü bıçak, dördüncü bıçak. Hala ayakta Şems. Şems suresini okumaya devam etmektedir. Beşinci bıçak, altıncı bıçak. Şems taş zemine düşer. Kalkmaya çalışır, doğrulur, yan tarafa tekrar düşer. Toparlanırken hala Şems suresini tekrar tekrar okumaktadır. Diz üstü çöker. Yedinci ve en tesirli bıçak darbesi ensesine gelir, boynu sağa doğru bükülmüştür. Dervişler yere kapanmasını bekleye dursun. Şems, Hazreti Peygamber'in şu hadisini mırıldanır. Sesi boğuk. "Allah'a kavuşmak isteyeni Allah da sever." Dervişlerden birisi sırtına tekmeyi vurur. Yüzüstü taş zemine kapanır. Dudağı patlamış, dişleri zemine dökülmüştür. Siyah feracesi kanlar içinde bordoya dönmüştür. Saçlarından tutarak kafasını kaldıran dervişin niyeti Şems'in başını gövdesinden ayırmaktır. Baş derviş engeller. "Bırakın son nefesini versin. Sonra da en yakın bir kuyuya atın. Kıyafetine sarıp atın. Avluyu yıkayın. Sabah yola çıkarız." Şems hala son nefesini vermemiştir. Sille taşın üzerindeki başını hafifçe göğe kaldırır ve "Allah ne güzel sevgilidir. Rabbim sana aşığım ve bu canı sana hediye ediyorum." "Ey aşk, sen öyle bir kişisin ki dünya tokları senin vuslatının açlarıdır." Mevlana ağlamaklı kısık sesiyle Sultan Veled'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Sultan Veled'in yanakları kızardı, gözleri fal taşı gibi açıldı. Elini babasının omzuna koydu. Titriyordu Mevlana. Sarsılıyordu titreme krizine tutulmuşçasına. Baba oğul sarılarak ağlaştılar bir müddet. Kapı vuruldu. Bir daha vuruldu. Üçüncü vuruluşta "Destur!" dedi Mevlana. İçeri Bilal derviş "Buyur var mı?" diyerek girdi. Elleriyle gözlerini kapayan Mevlana'dan "Bilal'im buyur" sesi çıktı titrekçe. Sultan Veled ayağa kalktı. Yanında iki derviş babasının söylediği kuyuya vardılar. Yolda Kur'an'dan ayetler okuyarak yürümüşlerdi. Durdular. Fatiha okuyup yüzlerine sürdüler ellerini. Sağ elini uzattı Sultan Veled. "Bilal ve Hamza, biat edin." Şaşırdı iki derviş. Ne biati? Gece karanlığında neye biat? Ne yemini? Elinizi elimin üzerine koyun ve kelleniz gitse dahi sırrımızı vermemeye yemin edin. Şaşkın dervişler, ne oluyor? Ne kellesi, ne yemini şimdi bu? Sır ne? Ellerini Sultan Veled'in elinin üzerine koyarak Allah'ın Esma-i Hüsna'sı üzerine biat ederiz. Kelamullah'ın her bir harfi üzerine kasem ederiz. Ne söylersen söyle amenna. Sadakatimiz bakidir. Sultan Veled bir urgan sarkıttı kuyudan aşağı. Dervişlerden Bilal'e in ve pirimizi sırtına yüklen de çıkar. 20. ayrımın sonu. Sayfa no 238. Devamı 21. ayrımda.